Ayrım 12 sayfa 103. Çözümsüz aşk. Mektup. Yaşamak her an yeni baştan yeni bir şekilde var olmaktır. 23 yaşındaydım, onu ilk gördüğümde şok oldum. Elim titredi, ayakta duramadığımı fark ettim. Birkaç katlı bir yerde bulunduğumdan bir alt kattaki arkadaşlarımın yanına zorlukla inebildim. Beni gören ilk arkadaşım hasta olduğumu düşünmüştü. Ne oldu, istersen hastaneye gidelim dedi. Aşık oldum dedim. O kadar emindim ki, ama kim olduğunu bile bilmiyordum. Nasıl biri dedi, tarif ettim. Tıpkı benim gibiydi. Meğer yakın arkadaşıymış. Ona ulaşmanın zor olacağını hiç düşünmemiştim. Ama arkadaşımın arkadaşı olunca şanslı olduğumu düşündüm. O zamana kadar onu ilk gördüğüm yerde daha fazla zaman geçirmeye başladım. Onu ilk gördüğüm masaya gidip oturuyor, saatlerce onu düşünüyordum. İnternetten bütün bilgilerini, internetteki resimlerini, yorumlarını, sosyal medya hesaplarını, hakkında çıkan haberleri buldum. Bir gençlik grubunun içinde olduğu için sosyal paylaşımları çok fazlaydı. Hatta bir bloğu bile vardı. Bundan önceki aşkı, yaşadığı süreç, okuduğu okul, çalıştığı yer, sosyal gruptaki iletişimi hakkında birçok bilgi edindim. Hatta iş yerimde bir arkadaşımın da aynı gruptan olduğunu öğrenince telefon numarasını arkadaşımdan istemektense iş arkadaşım aracılığıyla bulmanın daha kolay olacağını düşündüm. Kimliğimi belirtmeden bloğa yorumlar yazdım ama yorumların hepsini onunla karşılaştığımızda söylüyor, benim olduğumu öğrenmesi için can atıyordum. Oysa hiç oralı olmuyor, arkadaş sohbetinden ileri bir adım atmıyordu. Ben artık imkansız olduğunu düşündüğüm bu aşk yüzünden yemeden içmeden kesilmeye başlamıştım. Ama asıl sorun daha sonra başladı. Aynı arkadaş grubundan başka bir arkadaş daha ona aşık olmuş ve ben söyleyene kadar kimseyle paylaşmamış. Ama ben söyledikten sonra onu kaybetmekten korkmuş. O da sohbete katılıyor ve geldiği her akşam onu evine bırakıyordu. Bu durumun böyle olması beni ölesiye üzüyor. Onu kaybetme korkusu bile nefesimin daralmasına yetiyordu. Artık ondan nefret ediyordum. Artık tek çözümüm kalmıştı. Ona bunu açıkça söylemek. Söyledim ama o cevap bile vermeye tenezzül etmedi. Yok sayılmak, reddedilmekten daha zormuş. O zaman öğrendim. İnsan hayır diyemez mi? Demiyormuş işte. Hayır bile demedi. O kadar önemsemedi beni. Bu artık benim için son noktaydı. Kimsenin değer vermediği bir hayatımın olduğunu düşündüm. Yapacak hiçbir şeyim, gidecek hiçbir yerim kalmadı. 4 aydır boşuna uğraşmıştım. Benim için son çare hayatımı sonlandırmak olabilirdi. Şimdi aynı arkadaş ortamında eşini ve çocuğunu görüyor olmak zaman zaman beni düşündürse de o zamanki halimi anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bir insan neden bir başkası yüzünden hayatına son vermeyi düşünebilir ki? Psikolojik yorum. Yaşamak her an yeni baştan yeni bir şekilde var olmaktır. 23 yaşındaydım, onu ilk gördüğümde şok oldum, elim titredi. Ayakta duramadığımı fark ettim. Birkaç katlı bir yerde bulunduğumdan bir alt kattaki arkadaşlarımın yanına zorlukla inebildim. Beni gören ilk arkadaşım hasta olduğumu düşünmüştü. Ne oldu, istersen hastaneye gidelim dedi. Aşık oldum dedim. O kadar emindim ki, ama kim olduğunu bile bilmiyordum. Böyle bir durumda kişinin hasta birisi gibi görünmesine neden olacak kadar fiziksel tepki veriyor olması normal olarak değerlendirilemez. Bu durumda kişinin daha önce yaşamış olduğu ya da hayalen canlandırdığı bir durum üzerine ilgili kişiyi görmesiyle tetiklenen bir durumun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu duruma psişik determinizmin psikosomatize edilmiş şeklidir diyebiliriz. Yani o kişinin yaşadığı bu fizyolojik olayların hepsinin geçmişte mutlaka bir hikayesi vardır. Hani terapilerde psikologların geçmişinize dönelim diye bildiğimiz olgudur bu. İnsanların o erkeğe ya da o kadına tutsak olmasına neden olan daha önemli bir mekanizma, seksolog John Maney'in ifadesi ile aşk haritanızdır. Ali yerine Murat'a ya da Ayşe yerine Zeynep'e tutulmanızdan çok önce kafanızda oluşmuş bir harita, neyin cinsel açıdan sizi uyardığının için bunun yerine şuna aşık olduğunuzu tayin eden beyin fonksiyonlarına dayalı bir model geliştirir. Mani, çocukların aile, dostlar, deneyimler ve rastlantısal beraberliklere yanıt olarak 5 yaşları civarında Hatta daha erken bir yaşta bu aşk haritalarını geliştirdiklerini düşünüyor. Örneğin çocukken evinizdeki kargaşaya veya sükunete, annenizin sizi dinleme, azarlama, okşama biçimine, babanıza şaka yapma, yürüme tarzına veya kokusuna alışırsınız. Helen Fisher'ın siz büyürken bu bilinçsiz haritada şekillenir ve ideal sevgilinin bileşik bir ön portresi yavaş yavaş şekillenmeye başlar ve cinsel duyguların beyni kapladığı 20 yaş öncesi delikanlılık yıllarında bu aşk haritaları somutlaşır diye anlattığı fenomendir. İdeal sevginin dış görünüşü, yapısı, ırkı ve rengine ilişkin ayrıntılar kadar mizacı, tavırları ve benzeri konularda da kesinlik kazanır. Bu daha çok Eleni Hatfield'ın tutkulu aşk veya John Lee'nin vurulma ya da tutkulu aşk diye tanımladığı alana girmektedir. İlk görüşte aşk yaşayanların hissettiği duygudur. Bağlılık ya da yakınlık yoktur. Vurulma geçici olabilir. Tutkuyla aşık olmak ya da kendini kaptırmak artık kanıtlanmış bir zihinsel durumdur. Saplantı, mani, sarhoş olma, susuzluk ve açlıkla aynı beyin devrelerini kullanır. Kendi başına spesifik bir duygu değildir ama diğer duyguları güçlendirir ya da bastırır. Nasıl biri dedi, tarif ettim, tıpkı benim gibiydi, meğer yakın arkadaşıymış. Burada kişinin tanımlaması önemlidir. Tıpkı benim gibi diye tanımlıyor olması, aşık olmak için benzerliklerin çok olduğunu gösterse de kişinin benlik algısının tam olmadığını, karşısında gördüğü ve idealleştirdiği kişide benliğini tamamlamaya çalıştığını söylemek mümkündür. Ona ulaşmanın zor olacağını hiç düşünmemişti. Kendi benzerliğinden dolayı kendini ona yakın hissetmiş, belki bir tür yanılsama içine girerek onun da kendisi gibi düşüneceğini varsaymıştır. Ama arkadaşımın arkadaşı olunca şanslı olduğumu düşündüm. O zamana kadar onu ilk gördüğüm yerde daha fazla zaman geçirmeye başladım. Onu ilk gördüğüm masaya gidip oturuyor, saatlerce onu düşünüyordum. İnternetten bütün bilgilerini, internetteki resimlerini, yorumlarını, sosyal medya hesaplarını, hakkında çıkan haberleri buldum. Bir gençlik grubunun içinde olduğu için sosyal paylaşımları çok fazlaydı. Hatta bir blogu bile vardı. Bundan önceki aşkı, yaşadığı süreç, okuduğu okul, çalıştığı yer, sosyal gruptaki iletişimi hakkında birçok bilgi edindim. Hatta iş yerimde bir arkadaşımın da aynı gruptan olduğunu öğrenince telefon numarasını arkadaşımdan istemektense iş arkadaşım aracılığıyla bulmanın daha kolay olacağını düşündüm. Kişi burada karşı taraf için bilgi toplamaya girişmiş, ancak dikkat ederseniz normal bir veri toplama olayına girmemiştir. Normal sınırların biraz üzerinde bir araştırma sürecine girmiştir. Bilgi toplamanın bu şekli o kişinin takıntılı olduğunu düşündürebilir. Obsesif kompulsif problem olabileceğini düşünerek yorumlamaya devam edebiliriz. Her ne kadar aşk sürecinde karşı taraf hakkında bilgi edinmek gibi bir istek olsa da birçok aşık bu adımda detaylı bir araştırmaya girmektense enerjisini onu elde etmek için harcamaktadır. Kimliğimi belirtmeden bloğa yorumlar yazdım ama yorumların hepsini onunla karşılaştığımızda söylüyor, benim olduğumu öğrenmesi için can atıyordum. Burada kişinin keşfedilme isteği içine girdiğini söyleyebiliriz. Bu kişi için yazılanlar yeterli bilgi vermese de eksikleri kendimiz tamamlayarak muhtemelen özgüveni tam olmayan, çekingen ve sosyal anlamda önde olmayan birisidir gibi bir tespitle yorumlamaya devam edebiliriz. Buna rağmen tanınmayı ve bilinmeyi istiyor olması çelişkili bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu kişinin borderline kişilik bozukluklarında sık rastlanan bir durum olan ambivalans, zıt iki duygu ve davranışı bir arada yaşamayı hatırlatmaktadır. Frosch, borderline hastalara özgü çatışmaya ya da tehlikeye dair asıl problemin kendilik ve kendilik olmayan farklılaşmasının ve hayatlarını devam ettirmek için ihtiyaç duydukları, ancak aynı zamanda tehlikeyi temsil eden bireyleşme olgusunun korunması olduğunu ileri sürmüştür. Yani aynı anda iki duyguyu yaşıyorsanız ve bu birbirine zıt duygularsa ve bunu sık sık yaşıyorsanız ruh sağlığınızı gözden geçirmelisiniz. Oysa hiç orada olmuyor arkadaş sohbetinden ileri bir adım atmıyordu. Ben artık imkansız olduğunu düşündüğüm bu aşk yüzünden yemeden içmeden kesilmeye başlamıştım. Karşıdan istediği ve beklediği duyguyu göremeyen ve borderline kişilik tepkileri verdiğini düşündüğümüz bu kişinin alamadığı karşılığı bir başka şekilde yansıtıyor olması ve yemeği kesmesi bir tür tepki ve ceza sayılabilir. Kişi kendi varlığını inkar etmekte, dolayısıyla kendisini beslemekten vazgeçerek bir tür kendini cezalandırma durumuna girmektedir. Bunu manipülatif davranış olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Borderline özellikler taşıyan yetişkinler yakın ilişkilerinde terk edilme ya da yutulma korkusuna karşı birilerine yapışarak ya da kendini geri çekerek geliştirdiği bir savunma mekanizması etrafında seyreder. Bu kişiler kendi iç duygusal dengesini sağlayabilmek için herhangi bir yakın ilişkide duyacağı hazlardan fedakarlık etmek zorundadır. Ama asıl sorun daha sonra başladı. Aynı arkadaş grubundan başka bir arkadaş daha ona aşıkmış ve ben söyleyene kadar kimseyle paylaşmamış. Ama ben söyledikten sonra onu kaybetmekten korkmuş, o da sohbete katılıyor ve geldiği her akşam onu evine bırakıyordu. Durumun böyle olması beni ölesiye üzüyor, onu kaybetme korkusu bile nefesimin daralmasına yetiyordu. Artık ondan nefret ediyordum. Burada da aynı kişilik probleminin bir başka belirtisi gözlemlenmektedir. Borderline kişilerin ilişkilerinde yaklaşma ve uzaklaşma, sevgi ve nefret, öfke ve suçluluk, yüceltme ve değersizleştirme şeklinde gelgitleri vardır. Burada da kişinin aşık olduğu kişiden nefret ettiğini belirtmesi bu çelişkiye girmektedir. İdealleştirmede karşısına çıkan sorunu yok sayarak parçalanmış benlik bütünlüğünü korumaya çalışmaktadır. Bir süre sonra kısır döngü oluşabilecektir. Eğer yalnızlık duygusu şiddetlenirse bu kişi daha kötü şeyler yaşayabilir. Artık tek çözümüm kalmıştı. Ona bunu açıkça söylemek. Söyledim ama o cevap bile vermeye tenezzül etmedi. Yok sayılmak, reddedilmekten daha zormuş. O zaman öğrendim. İnsan hayır diyemez mi? Demiyormuş işte. Hayır bile demedi, o kadar önemsemedi beni. Bu artık benim için son noktaydı. Kimsenin değer vermediği bir hayatımın olduğunu düşündüm. Yapacak hiçbir şeyim, gidecek hiçbir yerim kalmadı. 4 aydır boşuna uğraşmıştım. Benim için son çare hayatımı sonlandırmak olabilirdi. Reddedilmekten daha zor olarak tanımladığı bir durum var. Burada kişinin reddedilmeyi beklediğini varsayabiliriz. Bununla birlikte olaylar kendi tahmini ya da kendi kontrolü dışında gerçekleştiği için öfkesini bu şekilde yansıtmaktadır. Burada kişinin riskli davranışlar sendromu yaşadığını söyleyebiliriz. Yani siz tutkulu aşkı yaşarken bazen aşık olduğunuz kişiyle birlikte bazen de yalnızken çok riskli ve sakıncalı bazı davranışlar size mantıklıymış gibi gelir. Siz gerçekten neyi göze aldığınızı, tam olarak ne yaptığınızı o sırada anladığınızı zannedersiniz ama gerçekte iş işten geçtikten sonra anlarsınız. Bunun nedeni de beynimizin daha önce bahsettiğimiz vazopressin hormonuyla ilgili. Beynimizin muhakemesi giderek yavaşlar ve o sırada anormal davranışlar, olgular, olaylar sanki normalmiş gibi gelir. O sırada hayatında inanılmaz büyük değişimler yapan insanları siz de görmüşsünüzdür. Tüm benliğini bir başkasının verdiği değere bağlayan bu kişinin çözüm olarak intiharı seçmesi manipülasyonun son aşamasıdır. Bu tür bir yolla belki de kişiyi elde edebileceğini düşünerek kendini idealleştirmiş ve bunu elde etmeye çalışmıştır. Borderline kişilik durumlarında sık görülen bu eğilim, problemlerin ne kadar ciddi boyutta olduğunu göstermekle birlikte bu kişinin depresyona yatkınlığını da göz önünde bulundurarak önce bir psikiyatristten, sonrasında ise bir psikologdan terapi yardımı alarak uzun bir terapi sürecine girmesi ve aynı davranışı farklı bir sebepten tekrarlamaması için belki bir süre hem doktor hem psikolog kontrolünde ilerlemesi çok iyi bir seçim olabilir. Şimdi aynı arkadaş ortamında eşini ve çocuğunu görüyor olmak zaman zaman beni düşündürse de o zamanki halimi anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Söz konusu vakada aradan ne kadar zaman geçtiği ve bu zaman içinde neler yaşandığı aktarılmamıştır. Ancak böyle bir tutkulu aşkı yaşayan bu tür kişilik problemlerinde böyle farklı düşünebilmek için bir terapi sürecinden geçmiş olduğunu varsaymak yanlış olmayacaktır. Bir insan neden bir başkası yüzünden hayatına son vermeyi düşünebilir ki? Kişi aslında son sorusuyla kendisiyle çeliştiğini dile getirmiştir. Bir başkası yüzünden kimse kendi canına kıymayı düşünmez. Bunu düşünen kişinin yaşamış olduğu sorunlara çözüm bulamadığını ve bunu bir başkasına yansıtmak istediğini söyleyebiliriz. Belki de bu yaklaşım aldığını varsaydığımız olası terapi sürecinin pozitif bir sonucudur. Ayrım sonu sayfa 110.